Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdo Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yepyeni bir programla karşınızdayız. İlk haberimiz aslında daha önceki günlerde konuştuğumuz ve canlı yayında YouTube'da da paylaştığımız bir gelişme üzerine. Samsung Galaxy Note 7'nin elden geçirilmiş, yani güvenlerle getirilmiş versiyonlarını yeniden piyasaya süreceğini açıklamıştı. Bu konuda hem ilgili ülkelerin yerel makamlarıyla hem de operatörlerle işbirliği yaparak özellikle talebin olduğu yerlere bu telefonları vermek istediği konusunda doğrudan bu mesajı vermese de aslında da bize vermek istediği mesaj da oydu yaptı resmi açıklamada. Ve şimdi Galaxy Note 7'nin R takısı taşıyan, gözden geçirilmiş ve pil tarafını 3500 mAh yerine 3200 mAh kapasiteyle muhtemelen pil tarafını mümkün olduğu kadar güvenli hale getirebilmek anlamında aynı zamanda kapasiteden de bir miktar taviz verilmiş gibi görünüyor. Yeni versiyon ortaya çıktı. Hatta telefonun bir takım görüntüleri de var. Hem ekran görüntüleri hem de telefonun tasarımına ait olan. Öyle zannediyorum ki yavaş yavaş belli başlı ülkelerde Note 7'yi de yeniden piyasada göreceğiz gibi ortaya çıkan tüm aslında veriler de bunu gösteriyor bizlere.
Şimdi geçen yine Berlin'e giderken orada Türk Hava Yolları Bankosu'nun önüne gittiğimlerde çok bariz bir şekilde bir not asılıydı. Note 7 ile uçağa binemezsiniz tarzında.
Yeni bir şeyden bahsediyoruz buradan. Çünkü geçen yılın değil.
Evet, bu geçen yıl değil
yakın
yani.
Zaman.
Yakın bir zamanda işte ne kadar oldu? 2 hafta falan oldu herhalde ben Berlin'e gidelim. Şimdi merak ettiğim konu R serisiyle bindiğin zaman orada bir tepki gösterecekler mi? İnsanlar R olduğunu illa ayarlara girip orada özelliklerde mi göstermen gerekecek?
Şimdi tabii bu telefon piyasaya çıkacaksa ki çıkacak gibi görünüyor dediğimiz gibi. Hangi ülkelere gelecek konusunda hiç fikrimiz yok ama Samsung'un önce şeyi açıklaması gerekiyor bence. Kaç tane Galaxy Note 7 sattı ve bunların kaç tanesi geri döndü? Çünkü en son verilen rakamlar genelde %90-95 seviyesinde ama %5'in hala piyasada olduğunu öngörürsek her 3-4 milyon cihazdan bahsediyoruz. Az bu rakama da denk gelmiyor bunlar. Şimdi bu konuda örneğin sivil havacılık kurumları nasıl bir tepki gösterecekler? Çünkü bu tür güvenlik unsuru oluşturan konularda genelde ilk aksiyon alan havacılık kurumları oluyor ve uçakta olası tehlikelere karşı hızlıca yasak gelebiliyor bazen. Şimdi telefon dışarıdan Note 7 ve belli başlı cihazlarını, belli adet cihazın dışarıda olduğunu hala biliyoruz. Sen orada ne kadar derdini anlatırsan anlat bu Note 7 aslında yeni versiyon diye. Sıkıntı yaratabilir. Tabii ki herkese tek tek telefon kontrolü yapmıyorlar ama olası başka bir sorun da senin yanında bir de Note 7 olması seni orada ayrıca bir belaya sokabilir gibi sanki.
Şimdi izleyicilerimizin bazıları da yorumlar yapmışlar yorumlar kısmında. Şey demişler bu haber için. Hani Note 7'lerin hepsi imha edilmişti.
Aslında son yaptıkları açıklamada onu söylediler. İmha edilme kısmında çevreye duyarlı bir şekilde yapacağız ama kullanabildiğimiz kadar da komponenti kullanacağız ve tabii ki aynı zamanda gözden geçirmiş Note 7 piyasaya süreceğiz tarzlarda. Belli bir adet ayırmışlar anladığım kadarıyla. Geriye kalanları çevre dostu yöntemlerle yok edecekler gibi.
Evet yani. Ama yani biz canlı yayında da sormuştuk arkadaşlar. Gelen tepkiler o yönde. Eğer uygun bir fiyatta piyasaya sürülürse herkes almak istiyor.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Telefonun kendisine tekrar bakıyorum.
Çok yani, güzel duruyor.
Çok güzel bir telefon.
Evet.
Samsung'un yenisi Galaxy S8 ailesiyle bile yarışır açıkçası bakıldı zannı.
Yarışır.
Onun tabi ekran kasa oranı farklı ama şu telefonun ayrı bir havası dağılığı var.
En azından parmak izi okuyucusu ön tarafta, yine retina okuyucusu var. Yani
kalem olayı yine meraklısı için, kullanım için önemli.
İşte iris taraması falan varken her şeyle çalışan bir telefon. Bir de şöyle bir durum söz konusu tabii ki. Yeni iPhone'un da bazı tasarım şemaları sızdı. Evet. Yani o şemalarla karşılaştırıldığında bu telefon daha iyi duruyor.
Sanat eseri. Evet. Öyle bir durum söz konusu. Hazır Note 7 R'den bahsetmişken belki de ülkemize gelir bilmiyorum ama dediğimiz gibi tek tek ülke bazında bir açıklama yapılmadı. Note 8 ile ilgili haberler var. Yani telefon dünyası öyle ki şu an Google'a gidip arama yaptığınız zaman
Note 9
ile ilgili haberler var açıkçası bakıldığı zaman. Note 8'in tabii S8 ile beraber başlayan yeni tasarım anlayışını koruyacağı ve çok çok daha büyük ekranın daha makul seviyelerde sunacağı söyleniyor. Genelde 6.4 ya da 6.5 inçlerden bahsediliyor. Açıkçası bu da heyecan uyandırıyor şimdi.
Demek ki onun da ekran formatı değişecek ama herhalde. Yani şimdi 16'ya 9, 6.4'ü sen nerede sunarsan sun, Mi Mix'de biliyoruz büyük bir ekran oluyor.
Ya ben zaten S8 ile ilgili yaptığım videoda oranlardan özellikle hani matematiksel anlamda da bahsettim. Akıllı zan şey S8'de hani 5.7 inç, 5.8 inç ve S8 Plus'ta da 6.2 inç diyor ama 16'ya 9 görüntü oranına sahip ekranlarla kıyaslandığı zaman daha küçükler bakıldığı zaman. Bunu hep beraber bekleyip göreceğiz. Tabii ki farklı uygulamalarda ekranın çerçeve verme durumu da söz konusu. Biz burada LG G6 için LG yetkilileri geldiğini denedik. Bazı uygulamalarda hakikaten çekiyor ve genişletiyor. Ama her uygulamada nasıl tepki vereceğini piyasaya çıktıktan sonra göreceğiz. Bakalım. Note 8'de daha zaman var. Eğer Note 7'den dolayı mevcut akışlarını bozmazlarsa Ağustos gibi lansmanı yapar satışa sunarlar. Qualcomm ve Apple arasında zaten bir süredir bir gerginlik var. Her ne kadar Amerikalı şirketler olaya çok profesyonel bakıp gerginlik olsa da arka tarafta ticareti devam ettirirler ama baya baya kamuoyuna yansıyan bazı gelişmeler söz konusu. Daha önce zaten Apple Qualcomm biliyorsun dava etmişti. Arka taraftaki bir takım başka ticari nedenlerden dolayı. Şimdi Qualcomm'un Apple'a karşı açtığı dava var. Burada özellikle okumak istiyorum. Bazı gerekçeler var Qualcomm'un mahkemeye sunduğu ve şikayetçi olduğu. Bunlar ilginç. Diyor ki Apple'ın kendisiyle olan anlaşmayı ihlal ettiği ve görüşmeler ve anlaşmayı yanlış nitelendirdiği yapılan anlaşmaları. Apple'ın yine Qualcomm'un Apple için iPhone ve iPad'i ürettiği Qualcomm'un yine lisans sahipleriyle yaptığı uzun sürede anlaşmalara müdahale etti. Yani Apple'ın doğrudan doğruya diğer Qualcomm müşterileriyle de Qualcomm'a karşı manipülasyon yaptığını söylüyor. Apple'ın gerçekleri saptırarak ve yanlış açıklamalar yaparak düzenleyici kuruluşları Qualcomm'a karşı tepki göstermeye sevk ettiğini söylüyor. Apple'ın yine iPhone 7'de kullandığı Qualcomm modem çiplerini yine Apple'ın iPhone 7'nin bazı versiyonlarını kullandığı Intel modemlerle benzer performansa göstermek için olması gerekenden yavaş çalıştırdığını iddia ediyor. Böyle bazı maddeler daha var. Anladığım kadarıyla yani Qualcomm'da bayağı çalışmış kendince. Evet. Apple ve Qualcomm arasında bayağı ciddi tartışmaları ileride görürüz.
Bunun sonu genelde masaya oturup el sıkışma oluyor değil mi?
Ya genelde şimdi birisinin haklı, birisinin haksız olduğu anlaşılıyor günün sonunda. Ne yapıyorlar? Bir araya geliyorlar işte. Biz bunu nasıl çözeriz? İşte sen bunu o zaman biraz indirin. Ben yazacağım ben daha fazla. Evet. Daha sonra ticarete dönüyor. Ama tabii ki bu ilginç bir konu. Sonucunda Apple'ın dikey büyümek istediğini biliyoruz. Ya belki arka tarafta şu an modem geliştirme çalışmalarına devam ediyordur. Ondan emin değiliz. Şu an grafik işlemci için bir takım şeyler yaptığını biliyoruz ama
modem o kadar kolay bir konu değil. Tabii.
Kolay bir konu değil. Çok yıllar gerektiren, testleri uzun süren, bir sürü patentin yer aldığı bir konu. Ama tabii orada bir Intel opsiyonu da var. Zaten yavaş yavaş kullanmaya başladılar. Evet. Intel de zaten Infineon'un modem tarafını çok ciddi bir yatırımla satın almıştı. Belki de hani Qualcomm'da bir yerde mesaj vermek istiyor olabilirler. Bak sen hani benim
tek
tarafta
değilsin, evet.
Beni zorlayan bir takım şeyler yaparsan ben de sana karşı alternatifleri değerlendirmeye başlıyorum diyebilir ama mahkeme bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Şimdi Xiaomi Mi 6 ile ilgili bir takım gelişmeler var. Bunların başında lansman tarihi açıklandı. Ondan bahsedelim istersen. Geçtiğimiz hafta içerisinde böyle bir haber birden gündeme düştü. İşte 11 Nisan tarihinde Xiaomi'nin yeni telefonunu duyuracağı şeklinde ama CEO'dan hemen düzeltme geldi ve lansmanın aslında 19 Nisan tarihinde
yapılacak. Evet, referandum yani, sonrasında yapacağız dediler.
Yani CEO'nun açıklaması 19 Nisan arkadaşlar ve birden fazla model göreceğiz gibi. Şimdi tabii Xiaomi'nin belli bir stratejisi var. Nedir? Yaptığı telefonlarda farklı versiyonlar yapıyor. İşte en hızlı Qualcomm Snapdragon 835'in en hızlı ya da olması gereken frekanstaki versiyonu Pro'da kullanıyor. Frekansı düşürülmüş versiyonu bir alt modelde kullanıyor ve seramik kasa yapıyor. Bir şeylerle de oynuyor ve RAM'i değiştiriyor örneğin. Farklı versiyonları piyasaya sürüyor. Burada da anladığımız kadarıyla farklı versiyonlar olacak gibi çünkü Xiaomi Mi 6'nın 6 GB RAM'e sahip olan versiyonunun Geekbench skorları var Mesut. Bakıldığı zaman işte Snapdragon 835 ile beraber tek çekirdekte 2000 puan civarında, çok çekirdekte de 6500 puana yakın skorlar almış ki bunlar baya baya rekabetçi skorlar. Evet. Çünkü test ettiğiniz cihaza göre değişiyor ama daha düşük skorların olduğunu da biliyoruz. Açıkçası merak konusu. Fiyatı da uygun olursa Mi 6, Mi 5 çünkü efsaneye dönüşen bir telefon oldu. Ülkemize de baya ses getirdi.
Şimdi paralel ithalatla da bir şekilde ülkemize geliyor ve kullanıcılarla buluşuyor Mi serisi. Mi 5 öyle oldu. Mi 6 da eğer fiyat konusunda avantajlı olursa kullanıcılar tercih edeceklerdir. Çünkü bakma sen nerede. Bir sürü telefon tanıtıldı. Hiçbirinin özellikleri değil artık fiyatları konuşulur oldu.
Evet, dikkat et. Maalesef öyle oldu. Yani 2017 model üst seviye bir telefon almak istediğimiz zaman geçen yılın fiyatları kıyasladığımızda artık neredeyse çarpı 2 kadar fiyatları gözden çıkarmak gerekiyor ama fiyat konusunda rekabetçi olabilir çünkü 5.15 inç boyutunda yine Full HD ekran olacağı söyleniyor. Muhtemelen belki ilk kıyas seçeneği sunarlar farklı versiyonlarda ama Full HD paneldeki tercih maliyeti olabildiğince aşağıda tutabilmek gibi görünüyor. 19 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ön kamera ve 3200 mAh kapasitede pil. Tabii kurdaki değişimden dolayı Mi 6'da Mi 5 fiyatıyla gelmeyecekti Türkiye'ye. Sonuçta bunda da yurt dışından döviz alıyorsun.
Evet, ama Mi 5'in fiyatı hala düşük kaldı.
Evet, Mi 5'in fiyatı hala öyle kaldı. Şu telefon 2000 liradan, 2200 liradan gelsin yine yok zaten.
Hele aşağısında gelse.
Ha, biz burada fiyat tavsiye ettiğimizden bazen arkadaşlar kızıyorlar ama kurdaki hareketten dolayı yani bize, Mi 5 fiyatına denk gelmeyecektir.
Kamera bilebilir maksimum fiyatı söylüyoruz biz ama hele Mi 5 fiyatına falan gelirse düşünemiyorum o zaman yani.
O zaman çok çılgın olur zaten. Yani bizim de yani tavsiye edebileceğimiz tek telefon olur gibi.
Garantisi çünkü olmasa da al diyeceğin telefon olur herhalde. Bir tane daha alırsın bozulursa.
1500 liraya geldiğini farz et, tamam mı? Snapdragon 835'li bir cihazdan bahsediyoruz. Tabii ki belki o fiyata gelen telefon
yani 1600
3 GB RAM'e sahip olacak belki. 6 GB RAM telefonu o fiyata vermezler ama şöyle bir durum söz konusu. 835, 3 GB RAM yine makul seviyede ekran kamera gibi donanımla bir araya getirdiğim zaman aynı paraya işte Samsung Galaxy S8'in parasını 3 tane alıyorsun bu telefona. Sen kendine, eşine ve çocuğuna belki bu telefonu alabilir duruma geliyorsun. Açıkçası Öyle bir durumda garantiyi falan düşünmeden belki riske girebilirsin. Çünkü alacağın telefonda çok hızlı bir telefon olacak. Evet. Bunlar açıkçası dikkat ettiğimiz zaman gerçekten fiyat konusu büyük merak konusu. Tabii ondan önce umarız Türkiye'ye gelir. Çünkü Mi 5'ler geldi ama mesela Note 2'ler falan Mi 5 gibi Mi Note 2'ler o seviyede yaygınlaşmadılar Türkiye'de. Bunları hep beraber göreceğiz. Önümüzdeki hafta lansmanı var. Sonrasında da zaten durumu ayrıca değerlendiririz. HTC tarafında bir haber var. X10 diye bir cihaz tanıttılar Mesut. Şu an HTC tarafının biraz hani böyle değişik cihazlar yapıyor ama hani niye yaptı?
Niye yaptı?
Ne için yaptı kimse? Onlar, eminim onlar da bilmiyordur. Çünkü sessiz sedasız bir ülkeye veriyorlar. Başka bir ülkeye çıkmıyor vesaire. Yeni telefonların ismi HTC One X10. Şu aşamada özellikle Rusya pazarı için geliştirilmiş bir cihaz. Çünkü zaten resmi lansmanı orada yaptılar. Ki özelliklere bakıldığı zaman da işte 5.5 inç Full HD Super LCD ekran var. MediaTek P10 kullanmışız işlemci olarak ve RAM tarafında 3 GB RAM, depolamada da 32 GB'lık bir depolama var. Yani orta sınıf için bir cihaz görünüyor.
Şimdi HTC'nin ülkemizde de bazı teknomarketler için benzer şekilde özelleştirilmiş cihazlar verdiğini biliyoruz. Hı-hı. Sadece orası istedi diye getiriyor ve oraya veriyor. Başka aynen. Hiçbir yere vermiyor. Orada satılıyor. Lansman falan da yapmıyor. Bunlar da büyük ihtimalle Rusya için yine öyle birisiyle anlaşmışlardır. Onun için özel üretim yapmışlardır herhalde. Yani bu cihazda haber oluyor tabii sanki global bir telefonmuş
gibi. Şöyle bir durum söz konusu. Özel üretim yapabiliyor belki ama şimdi HTC'nin zaten genel toplam akıllı telefon pazarındaki payı çok düşük.
Evet.
Türkiye'de daha belki daha da düşük bakıldığı zaman. Ve hani kaç adet talep alıyorlar ki acaba böyle özel üretim ya da ülke özel bir konfigürasyon yapıp telefonu.
Hiç bilmiyorum.
Yapıp arasında belki evet. De bilemiyorum yani açıkçası. İlginç bir durum ama.
Belki de HTC şeyi seçseydi, Gino falan gibi. Ben ürettiğim millet markasını basıp satıyor, satsın deseydi bugüne kadar.
Daha önce yapmadığı şeyler değil aslında.
Evet, çok daha iyi bir konumda olabilirdi.
Valla bilmiyorum ama işte Android tarafında Android'in böyle ilk emekleme aşamalı. İşte Android 2'lerden bahsederken HTC diyorduk. HTC'de yatıp kalkıyorduk. Başka firma yoktu adam akıllı. Evet. İşte bugün gelinen nokta itibariyle Xiaomi dediğin firma. Yani HTC'nin yanında konuşmuyorsun yani. Evet. O noktaya kadar gelmiş durumda. Bu arada öyle zannediyorum ki HTC'nin yeni telefonu ki bekliyoruz onu da açıkçası bakıldığı zaman. HTC 11 mi olur artık adı? Hep beraber göreceğiz resmi adını ama Haziran'ın ilk günlerinde Türkiye'ye gelmesinin konusunda, geleceği konusunda bizim de bazı duyumlarımız var. Yani hep ne diyorduk biz? Snapdragon 835'te Samsung'un bir önceliği var. Global pazardan bahsediyoruz burada. Diğerleri sonra gelecek gibi. Bak şimdi HTC'den öyle bir bilgi gelince, en azından duyumlarımız o yönde olunca, Sony da aynı zamanda. Demek ki 3 aşağı 5 yukarı evet. Snapdragon 835'li cihazlar o seviyedeymiş ama eğer duyumlarımız doğruysa arkadaşlar diğer firmalardan da Samsung'a yakın fiyatlar bekleyebiliriz. Yani 4000 liranın altında premium cihaz.
Ama her şeyi geçtim. Zor. Hani yeni telefonları geçtim. G6 bile pat diye gelemedi. 821'li bir cihaz yani. Ona da talebe yetişemiyoruz diyorlar.
Olabilir bilmiyorum şimdi tabii dünyada nasıl talep görüyor ama Snapdragon 835'li yani 2017'nin donanımlarını taşıyan telefonlara baktığımız zaman 4000 liraların altını biz Türkiye'de
zor göreceğiz.
Çünkü arkadaşlar Samsung'un telefonları biri 4500-4400 birisi 5000 lira civarında ama Sony Xperia XZ Premium da duyumlarımız yani bizim çok ucuz olmayacağı yönünde. Keşke biraz inisiyatif kullansalar da daha ucuza getirseler ama
bakalım, evet.
Şu an piyasanın beklentisi genelde yüksek seviye 4000 liralar ve üstleri gibi görünüyor. Bunu da söylemiş olalım. Herhalde son günlerin en mutlu firmalarından, son dönemlerin en mutlu firmalarından birisi Huawei'dir. Çünkü
Huawei kullanıcıları evet, mutlular.
Memnunlar. Satış rakamları zaten daha önceki mobilite programlarında P9'un 12 milyon sattığını konuşmuştuk. Şimdi Mate 9 yeni bir telefon sayılarına nispeten 4-5 aylık bir geçmişi var en fazla ama şimdiye kadar 5 milyondan fazla satmayı başarmış. Çok büyük başarı bunlar ya.
Ya şu anda eğer bir akıllı telefon alacaksanız hemen gidip markete alınabilecek en iyi akıllı telefonlardan biri hala.
Yani şimdi çift kamerası var. Kirin 960 özellikle GPU tarafında Snapdragon 835'den çok aşağı kalmıyor. Evet. Grafik tarafında da işte Snapdragon 820-21 ayarında. Kamera tarafındaki eğlence, şundaki eğlence hiçbir telefonda
yok. Yok.
Çok eğlenceli. Ha görüntü kalitesini tartışabiliriz. İşte daha iyiydi, düşük ışıkta daha kötüydü vesaire ama
parmak izi okuyucusu rakipsiz.
Aynen. Arkaya bokeh yapma olayında çok eğlenceli. Parmak izi konusunda Huawei zaten 2-3 yıldır Mate 7'den beri
evet.
Nemli parmaklarla dokunuyorsun şat diye açıyor. Herhangi bir koşulda herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Pil konusu da hiç fena değil. Belki daha verimli olabilir. İşlemciden dolayı ilk sahip olduğu pil kapasitesinin belki tam birebir hakkını vermiyor ama rakipleriyle kıyasladığımız zaman
çok çok iddialı bir cihaz.
Başarılı görünüyor.
Hak ettiği yerde yani. Kalkıp da bir markanın gazıyla satan haksız hani
yok değil.
Satış sonucunda oluşan bir şey değil.
Hazırda oturmuyorlar. Kendi işlemcimi kendim yapıyorum diyor.
Evet. Leica ile gidiyor iş biliyor.
Aynen, kamera konusunda bir ara işe girdim diyor. Leica ile beraber bir şeyler gelişti. Onların lensini kullanıyorum diyor. Evet. Algoritmayı onlarla beraber yaptık diyor.
Tam bir zamanda HTC'si aslında değil mi? Hep bir şeyler deniyorlar. Hep yenilik var.
Hep yani 1-2 senedir ne diyoruz? Samsung şu anda yani Android'in şu anda bir numarası Samsung. Pazar payı anlamında bakalım. Yenilik anlamında da 3 aşağı 5 yukarı evet. Belki benzer şeylerden bahsedebiliriz ama Samsung'u bir tarafa bırakıp yeni Samsung kim olur dediğimiz zaman da şu an Huawei'den başkası da heyecan vermiyor açıkçası.
Gerçekten öyle, yeni modelleriyle.
Çünkü kendi işlemcini yapmak gibi şeyler arkadaşlar çok kolay ve basit şeyler değil. Şimdi gerçi Xiaomi de başladı ama Huawei çok ciddi yol aldı, bunu söyleyebiliriz. Gelelim az önce senin bahsettiğin şu iPhone 8'in şema görüntülerine. Şu an önümüzde duruyor, muhtemelen şu anda da izleyiciler de aynı zamanda bizle beraber görüyor Mesut. Yani bu tasarımla çıkarsa ya ön taraf tamam, hani ön tarafı yine konuşalım, önce arkadan başlayalım. Ben arkayı çok Apple tasarım anlayışında benzetemiyorum. Orada öyle ortada bir buton olacağını
şimdi
pek beklemiyorum açıkçası.
Şimdi kameranın dikey yerleştirilmiş olması, hani aşağıda ortada bir parmak izi okuyucu yer alması falan filan, hiç beklediğimiz hareketler değillerdi.
Ya bilmiyorum, şimdi bakıyorum. Hadi kamera telefonu farklı hesaplamaları yapıp belki dikey yerleştirdiler. Sonucunda aynı kamera sistemini evet, yatay yerine dikey konumlandırmış gibi oluyorlar ama şimdi ekran kas oranından dolayı ön kısmından buton alıp, daha doğrusu home butonu alıp arka tarafa koyması, bilmiyorum ya, Apple tarafı için bana
yani şimdi
çok
yapmaz
uzak geldi.
Diyemiyorum çünkü
ben de değil, kesin olmaz demiyorum ama
şu anda en büyük sıkıntı firmalarda gördüğümüz kadarıyla ekran üzerinden bir parmak izi okuma teknolojisi yok herhalde.
Yok aynen.
Evet, çalışan bir teknoloji yok. Ne yapacaksın parmak izi okuyucu koymak istiyorsan? Bir şekilde onu bir yere koyacaksın. Şimdi Apple'ın burada merak ettiğim konusu ne biliyor musun? Parmak izi okuyucuyu arkaya koyuyorsa masaüstünde o telefonu açabilmen için farklı bir olay yapacaksın demektir.
O da ekran üzerinden parmak taraması gibi bir şey olabilir mi acaba?
Ekran üstünden parmak izi taraması olabilir. Ekrana çift tıkladığın zaman ekran üzerinden parmak izi taraması olamaz.
Yüz
tanımı olabilir.
Olabilir.
Hayır, yüz tanımı olabilir. Ekrana çift tıklama olabilir. Şimdi çift tıklayıp uyandırman lazım. Hı hı. Yani nereden uyandıracaksın telefonu?
Ekrandan olabilir.
Evet, home butonun arkada
çünkü. Bildiğim şeyler yani. LG G2'den.
Evet, yani bu tip yenilikleri görebiliriz Apple sistemi için. Hani Android sistemiyle konuştuğumuzda bunlar yenilik değil. Yıllardır kullandığımız şeyler ama Apple'da artık bunları görebiliriz.
Ama yani tasarımın kendisine bakıldığından şimdi
hiç şaşırtıcı değil.
Hiç aşırı, yani beni heyecanlandırmadı. Evet. Yani şu an bir Samsung Galaxy S8'in tasarımına bakıyorsun ya da yeni gelecek bazı başka telefonları da yine Android tarafından biliyoruz. Acayip tasarımlar var. Şimdi bu telefon tasarımı, tamam ekran kas oranı belki çok radikal olabilir. Yani yine %80'lerin üzerine çıkabilir belki ama önden bakıldığı zaman üstü yani çok bilmiyorum ya.
Apple özelini değerlendirmek lazım. Apple özelini değerlendirirsen eğer farklı bir deneyim sunacağı kesin. Ama yanlara doğru kavis var mı yok mu buradan tam anlayamadım.
Ya şimdi tabii şey de var. Şimdi yeni iPhone'ları göreceğiz. İsminin ne olacağı bile hala belli. iPhone 7 mi olacak, iPhone 10 mu olacak, iPhone...
Bu tasarımda yani, hikaye çıkabilir tabii.
Çıkabilir ama orada tabii en büyük sürpriz iPhone'un Edition olarak söz edilen ve OLED ekranına sahip olan versiyonu. Şimdi onun nasıl olacağı çok büyük soru işareti. Bu hani geleneksel iPhone'lar böyle olacaksa eğer, onun belki çift taraftan kavis, OLED ekran...
Olabilir.
Açıkçası radikal şeyler bekliyoruz ama şu tasarım gelirse, ben tasarım konusunda tüm telefonlar arasında eğer bir sıralama yapacaksak eğer, ilk 3'e koymam.
Evet,
yani,
öyle bir durum
çünkü
var.
Çünkü çok çok güzel ve hoş görünmüyor. Bir de şu da var, yani Apple tarafında da son yıllarda çıkan genelde sızıntıların da pek çoğu doğru çıktı. Tabii bu çok ayrı bir konu. 1000 tane farklı prototipten birinin şematik görüntüsü de olabilir. Çünkü evet, çok farklı prototipler üzerine çalışıyorlar. Bunlara bakmak lazım çünkü şöyle bir şey var Mesut. Ben New York Üniversitesi'nden bir öğrenci bir deney yapmak için muhtemelen, yazının tamamını okuyamadım ama Foxconn'un Çin'deki fabrikasında bir ay çalışmış. Şimdi şöyle çalışan gibi başvurmuş, işe almışlar. Diyor ki fabrikaya girmek için diyor geçtiğin güvenlik süreci bir 30 dakika sürüyor diyor.
İnanılmaz bir süreç.
Sonra 2 saat çalışıyorsun diyor, 10 dakika dinlenme var. 2,5 saat çalışıyorsun, 50 dakika yemek arası var. Sonra 2 saat daha, sonra 2 saat daha, sonra 2 saat daha, 10 dakikalık aralarla böyle bu tempoda çalışıyorsun. Tabii çok kalabalık bir ortam ama çok da sıkı güvenlik var. Yani 30 dakikalık nasıl bir güvenlik süreci var da
evet,
sen o şeye girebiliyorsun. Ama dediğimiz gibi diğer taraftan da daha önce son birkaç yıldır iPhone'larda da ciddi sızıntılar var. Bakalım görelim. Belki prototiplerden birisidir, belki de yeni edition OLED ekranlı iPhone'da budur.
Evet.
Şimdi Samsung'un Galaxy S8 fiyatlarını eleştiriyoruz. Çok yüksek diyoruz. Bize uymadı diyoruz. Yani bu kadar belki yükselmemeli diye konuşuyoruz, eleştiriyoruz ama rakamlar var. Kendi anavatanı Kore'de, ki genelde bu tür ürünler kendi anavatanlarında da dünya standartlarında pahalı satılabiliyor.
Evet.
Bunu Tayvan'da da gördük. Kore'de de bazen bazı durumlar söz konusu. Yani 2 günde 100 bin satmış.
2 günde 100 bin iyi midir kötü müdür bilemiyorum böylesi bir telefon için. Zaten ön siparişlerle Türkiye'de de benzer rakamlara bir haftada ulaşmıştı Note 7 biliyorsun. Yani çok böyle süper bir rakamı bilmiyorum arkadaşlar. Sadece ben son dönemde piyasada şöyle şeyler duyuyorum. Şu telefon çıktı yok sattı. 6 GB çıktı hemen tükendi falan diye. Burada önemli olan şey kaç sattı. Onları genelde vermiyorlar ama tükendi diyorlar. Burada ilk defa rakam gördük.
Şimdi arz talepte tabii şeyi de görmek lazım yani hani. Ne kadar ürettin ve piyasaya verdin de yok sattı.
Tükendi, onu da evet.
5 milyon verirsin 4 milyon satarsın. 1 milyon verirsin 1 milyon satarsın. Yani hani aradaki oranlar da değişiyor.
Burada en azından bir rakam var. Yani dürüst gitmişler olaya.
Yani gitmişler ama genel beklenti çok yüksek yani. Yine Kore için bakıldığı zaman resmi lansman öncesinde 1 milyon yakın talep toplandığı konuşuyor ki onlar büyük rakamlar.
Evet.
Şimdi Keza benzer istatistikler Amerika'dan da gelmiş. Ön sipariş tarafında ciddi talebin olduğu yönünde. Türkiye tarafında henüz ne kadar talep var bilmiyoruz ön siparişle ilgili olarak. İllaki bazı istatistikler vardır ama genelde satışa dönük rakamları genel merkezden bağımsız paylaşmayı sevmiyor bu tür firmalar. Bakalım bekleyip göreceğiz. Şurada çok da fazla bir şey kalmadı açıkçası. Nisan ayı sonuna doğru resmi olarak piyasaya çıkacak. Bizim için üzücü olan taraf şu. Zaten lansman esnasında adam akıllı koşullarda telefonun ön incelemesini yapamamıştık. Şimdi o kadar geçtik ki bu süreç. YouTube'a giriyorsun. Amerikalıların yaptığı envai çeşit detaylı inceleme var.
Ya kırma testinden kamera testine kadar içini açmaya kadar her şey yapıldı.
Her şey var yani.
Bize açıdan geldiği zaman hikayeden bir inceleyeceğiz herhalde.
Yani yine kendi deneyimimiz aktarız ama yani her şeyi yaptı dünyadaki.
Birazcık yabancı dil bilen arkadaşlarımız zaten her şeyini öğrenmek fırsatına sahipler.
Umarız yani
Türkiye bu sefer geride kaldı ne yazık ki. Yani aynı anda lansman yapılmış gibi gözüktü. Sanki evet, ülkeye aynen değer veriyorlarmış gibi ama gram değer vermediklerini net bir şekilde gördüm.
Şöyle bir durum söz konusu mesela. LG G6 Mobil Dünya Kongresi'nde lanse edilen bir telefon oldu. Yine tamam Türkiye yine hala bize gelmedi test cihazı ama dünyada da mesela yeni yeni çıkıyor test incelemeleri. Ama Samsung'a bakıyorsun lansman günü inceleme çıkan var bak lansman günü ya da bir gün sonra.
G6'da da benzer bir şey oldu. Ben mesela Qualcomm'la toplantıya gittiğimde San Diego'ya masada XDR Developers'tan gelen bir editör arkadaşımız vardı. G6'yı koydu ve dedi ki isteyen bakabilir. Ben de alıp baktım yani. Neymiş de değilmiş de. Ben ilk olarak orada deneyimledim. Biliyorsun ben Mobil Dünya Kongresi'nde değilim. Ya o sırada Amerika'daydım.
Ben seninle şey, hatta görüntüde paylaştım. Yani bunu küçümsemek anlamında söylemiyorum ama Türkiye'deki durumu gözetlemek anlamında. İtalya'da 7000 abonesi olan YouTuber vardı. Yine telefonla evinden video çeken.
He işte. Diyecek bir kelime yok. Yani iki firma da aynı şeyi yaptı.
Evet, şimdi Samsung üzerine Samsung'la konuştuğumuz zaman Türkiye büyük pazar. Çok satılıyoruz ve bölge merkezi tarafından çok sevilen bir ülke deniyor ama bugün gelen tablo itibariyle ne lansmanı doğru düzgün cihazı kurcalayabildik ne de işte şu an Amerika'da özellikle YouTube'a girdiğiniz zaman pek çok detaylı incelemeyi bulabiliyorsunuz.
Ama Sony Mobile'da da değişik bir durum var mesela Türkiye'de. Sadece bu firma için değil. Mesela Sony'ye baktığınızda da Instagram'cılarla, Twitter'cılarla, sosyal medyacılarla falan değişik değişik çalışmalar yapıyor. Yok telefonu slow motion deneyin, yok şunu deneyin falan diye. Sen hiç slow motion deneyebildin mi? Geldi mi eline?
Ben şöyle bir durum oldu. Slow motion zaten Mobil Dünya Kongresi'nde ben cihazı elime aldım zaten bayağı detaylı bir video çektim orada cihazın artistik görüntülerini falan içeren ama slow motion özelliğinin çalıştığı telefon sayısı 2 ya da 3'tü. Onlar da Sony çalışanlarının elindeydi. Senin eline vermiyor. Abi ver diyorsun vermem diyor. Göster diyorsun kendisi kayda basıyor. Öyle koşullar vardı. Tabii gönül ister ki yani Sony tarafında da erkenden cihazları görelim. Sonuçta onlar Haziran ayı gibi geleceğini söylemişlerdi. Umarız Haziran'dan önce gelir de dünya şartlarına yakın bir zaman içerisinde biz incelememizi yapar paylaşırız. Şimdi Samsung'la ilgili bir haber daha var. 6 GB RAM'e sahip olan Galaxy S8'lerin de Kore'de çıktığı gibi tükendiği söyleniyor. Yine tabii ne kadar çıktığını bilmiyoruz ama şu 6 GB RAM'li versiyonun global olması şart gibi görünüyor. Yoksa diğer türlü bir ikilik maalesef. Zaten Exynos mu, Qualcomm mu, Snapdragon mu tartışması var Mesut. Tüm bu çerçevede daha da artacak gibi görünüyor. Son haberimiz Motorola cephesinden. Motorola da yine dünya çapında büyüyen firmalardan bir tanesi. Farklı ülkelerde pazar payı hızla artıyor. Haziran ayı gibi Moto Z2'nin bir tanıtım yapılabilir. Lenovo'nun Tech World adını verdiği bir etkinliği var. Onun bu seneki versiyonunda ben tanıtılmasını bekliyorum zaten. Moto Z'de orada tanıtılmıştı. Ama tabii bunlar dışında alt segmentte uygun fiyatlı geniş kitlelere gidebilecek telefonlara da ihtiyaç var. Buna istinaden de Motorola, daha doğrusu Lenovo, Moto markası altında Moto C serisinin duyurusunu gerçekleştirecek. Bunlar Moto C serisi içerisindeki en uygun fiyatlı modeller olacaklar mesut. Çünkü şu anda ağırlıklı olarak Moto G, Moto G Play gibi modeller üzerinden gidiyor. Ve özelliklere bakıldığı zaman da İşte 5 inç ekranlı modeller var. Genel çözünürlüğü mesela 850'e 480 gibi çözünürlükten bahsediyor burada ki biz bu çözünürlüğü mesela herhalde bir en son 3-4 yıl önce görmüştük çoğu telefonda. Büyük olan modelde Plus modelinde 720p çözünürlük olduğunu görmekteyiz. Küçük olan modelde 1 GB RAM var. Büyük olan modelde 2 GB RAM var.
Yani en ucuz telefonlar olmalarına şaşırmamak lazım.
Bu yine tabii Çinli telefonlarla kıyaslandığı zaman fiyatı maliyeti daha yüksek kalır. Çünkü yine bir motor markası var, motor tasarımı var.
Ama Motorola için en ucuz telefonlar olacak etiketi var ya bunlarda.
Şimdi hangi fiyatla, hangi ülkede nasıl konumlanacağı çok önemli. Türkiye'ye getirilen bunu bilmiyorum ama bu telefonların gerçekten çok çok uygun fiyatlı olması gerekiyor ki sağsın. Çünkü sen Qualcomm için Amerika'ya gittiğinde orada feature phone tanımı vardı biliyorsun. Bunun feature phone tanımından öte belki bir adım ötesinde yani. 3-4-5 adım değil. Orada da $50 falan deniyordu feature phone telefonuna.
İşte dokunmatik var bunda.
yani bilemiyorum yani. Bu telefonların hakikaten fiyatlarının uygun olması lazım ki geniş kitlelere erişebilsin. Ki burada C Plus modelinin 4000 mAh gibi bir pilin olduğu söyleniyor. Bu hani şey olabilir. Yeni pili bitmeyen telefon. Philips'in evet. zamanında yaptığı telefonlar var. Düşük teknik özellik ve yüksek pil kapasitesiyle buluşan. Ama bilmiyorum, siz de bizlerle görüşünüzü paylaşın. Böylesine teknik özellikli telefonlara gerçekten ihtiyaç var mı? Varsa eğer hangi fiyattan girmeli? Çünkü yani belli bir seviyenin altına tutmamak gerekiyor ki Android deneyimi.
Yani bozulması da verir misin değil mi? Ondan sonra Android çalışmıyor deniyor.
İşte fiyatlandırma çok önemli. Bu telefonu tutup derse ki 50-60 dolar, 70 dolar belki olur ama eğer olmazsa
evet, sıkıntı olur.
Çok parlak görünmez gibi düşünüyorum. Evet, mobil dünyanın nispeten biraz daha yavaş ve durgun geçtiği haftanın genel olarak özeti buydu. Bizim dikkatimizi çeken haberler buydu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda buluşana kadar hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.